Efendim Önemli Şeylerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özel Şen, yanımda sevgili Hakan Orkan var. Sana nefes aldırtmadım, ben söyledim senin yerine.
Evet, merhabalar.
Böyle dedim, bir hazır hissetmedin kendini.
Yok, hazırdım
aslında. Yapayım dedim. Hani bir de başlarda birazcık uyumlu olsun dedim. Sosyal farklılık. Hani ben seni ezeyim ki burada senin yanına ben de konuşabileyim. Başlıktan da gördüğünüz gibi sosyal sınıf farklılıklarına değinen en iyi filmler gibi düşündük ama tabii ki bu bize göre en iyi.
Bize göre, her zaman diyoruz bunu.
Evet, bize hani göre en iyi.
Burada bir sıralama, listeleme tabii ki yok, haddimize değil diyoruz ya. Hani bizim beğendiğimiz, en azından şey de dedik, farklı türlere de değinelim.
Tabii, normalde türler arası bir dövüş.
Tabii, dövüş yaptıralım.
Yani çünkü şimdi bahsedeceğimiz filmler arasında yani bilim kurguya kaçan da var. Distopya kaçan da var. Yani
romantik komedi de var.
Romantik komedi de var. Nereden baktığınızla alakalı aslında. Aynen, bu tamamen. Öyle. Listelimi yaparken gene bir şey yapmadık. Birinci, ikinci, üçüncü, en iyisi, en kötüsü. Sadece hani bizim elediğimiz filmler arasından bunları uygun gördük diye düşündük. O zaman sınıf farklılıklarına değinen en iyi filmler arasında direkt böyle benim alnımın ortasında bir şey parlıyor zaten.
Snowpiercer. Bu benim, güzel parlıyor.
2013 yılında şans eseri keşfettiğim bir filmdi. Zaten böyle bir bağımsız da bir havası var.
Bu arada gene yönetmen koltuğunda kim oturuyor?
Sen oturmuyorsun inşallah.
Ben oturmuyorum. Ben niye oturayım canım? Keşke otursam.
Bong Joon-ho.
Evet, Parazayt'ın yönetmeni.
Parazayt'ın yönetmeni. Daha önce de bahsetmiştik kendisinden.
Artık millet sıkılacak, yeter sizin Parazayt'ınızdan diyor.
Ama adam demek ki yetenekliymiş ki o zaman da böyle bir iş çıkartmış.
Aynen öyle. Çok da başarılı bir çizgi roman uyarlaması.
Evet, bir Fransız çizgi romanından uyarlama. Birebir değil. Hatta yanlış hatırlamıyorsam da bu yıl içerisinde Jennifer Connelly'nin başrolünde oynadığı da bir dizisi. Yayına
evet.
Girecek.
Evet.
Ya HBO olsa gerek ya da AMC olsa gerek.
O konuda
tam
çok
emin değilim.
Yok.
Ama bir film olarak ele alındığı zaman Snowpiercer bizim şu an başlığımıza bence en uygun filmlerden bir tanesi.
Müthiş. Yani distopya ile bu konunun harmanlandığı belki de en iyi yapımlardan.
Yani bakarsın distopya olur, bakarsın bilim kurgu olur, bakmazsan daha olur dedikleri film herhalde bu olsa gerek.
Yorum yapamadım. Kitlendim. Güzel başladım. Çok kötü bitirdin.
Peki film o zaman neyi anlatıyor?
Film neyi anlatıyor? Bir tane trenimiz var. En alttaki sınıf trenin kıçında. Değil mi?
Doğru.
Aristokratlarımız diyelim artık.
Burjuvalarımız,
bu
elit.
Burjuvalarımız, bu sistemi yönetenlerimize trenin ucunda. Alın size film. Bundan güzel konu olamaz.
Peki bu trenin olayı ne yani? İnemiyorlar mı bu trenden?
İnemiyorlar trenden. Çünkü artık bildiğimiz hayat sona ermiş.
Evet.
Dünya ikinci buzul çağına mı diyelim artık girmiş.
Teknik olarak konuştuğumuzda beşinci oluyor da.
Ya
işte.
Hani o büyük.
Ha, büyük buzul çağı olarak düşündüm.
İki de işte.
Tamam Hakan abi, kırmıyorum ben.
İkinci büyük buzul çağına girmiş. 5-6 fark etmez. Girmiş. Bir buzul çağına. Lanet girmiş. Olası bir buzul çağına girmiş. Ve artık insanlar hayatta kalamıyorlar. Sadece bu durmak bilmeyen bir trenimiz var. Bu trenin içinde bir hayat var. Ama hayat denirse tabii o hayatı da. Yani en azından belli bir kısmına kadar. Arka taraflar inanılmaz kötü. İnanılmaz bir hiyerarşi var. Tepeden baskı var. Hatta hiçbir şey bilmiyor.
Evet.
Kim ne olduğunu. Bu bölümde yaşayan insanlar. Yöneten kim? Neden bu kurallar var? Neye hizmet ediyor bu insanlar? Bilmiyorlar. E ne oluyor tabii? Arada hep bir isyan eden birileri çıkıyor. Çıkması lazım.
Çıkan
isyan.
Kişi de Chris Evans. Bizim Kaptan evet. Amerika olarak bildiğimiz abimiz. Bu arada filmin şeylerinden de bahsetmek lazım. Yönetmen haricinde oyuncularından. O da bir yıldızlar geçirdi. Chris Evans, John Hurt,
Ed Harris,
Tilda Swinton,
Jamie Bell. Tilda Swinton gene çok deli bir rol oynuyor.
Evet gene sıra
dışı ama deli bir rol.
Şey oynuyor bizim Transporting'den Evan Bramer Spot olarak bildiğiniz arkadaş.
Aynen. Gene Güney Kore'nin yıldızı Kang Ho Song.
Ve şey oynuyor. Parazite'deki fakir ailede olan baba karakterini canlandıran Kang Ho Song. Tam trap rap şarkısı olacak isim varmış da son anda vazgeçmiş. Yani şey çok bariz bir tabii ki sınıfsal anlatımı var bunun.
Tabii.
Kompartıman mı denir? Doğru tabir o mu olur bilmiyorum da. Yani kompartımanlar doğru. Arasındaki geçiş yasak aslında. Evet. Ve silahlı askerler evet. Geziyor.
Her bir kompartımanda farklı bir grup yaşıyor. Hı-hı. Ve başka bir kompartımanı kesinlikle geçemiyorlar. Merak etmeleri bile yasak. Hı-hı. Bırakın geçmeyi. Aslına bakarsan. Hani düşünüp soru sorduğunuz zaman bile şiddetle karşılaşıyorsunuz. Ama adım adım ilerledikçe filmle birlikte trenin ne kadar güzelleştiğini görüyoruz.
Ya ne kompartımanların kadar saçma sapan, sapkın yerlere de gittiğini de görebiliyorsun.
Sapkın yerlere de gittiğini görüyoruz. Yani çok başarılı bir film.
Evet, onda bu şey için sosyal farklılık
için. Güzel bir açılış
için,
filmi.
Güzel bir açılış filmi. Yani gözünüzden kaçtıysa mutlaka hani bunda listenize
eklemenizi
tavsiye
ederiz. Orada biz bu filmi anladan tam olarak başlığımızdan bahsettik mi ki? Sosyal sınıf farklılıklarına değinen filmler falan. diye öyle vurgu yaptın mı sen?
Yaptım. 2-3 tamam. kere söyledim ki özellikle şey olsun. Yani istiyorsan Snowpiercer'ın tan dansından konuşup.
Ha, tamam ben yani ekstra bir içim açıklama... geçmişti. Kenarda bir şey yapamadım. Hatırlayamadım. Şimdi bir sorayım dedim. Tamam okey.
Okay. Filmle alakalı da ufak bir not vereyim orada. Çekimler konusunda gene Parazite'i izlediyseniz bu yönetmenin bazı açılara takıntılı olduğunu göreceksiniz. Snowpiercer'da da Chris Evans karakteri isyana başladıktan sonra ekran hiçbir zaman sol tarafına bakmıyor. Yüzü sol tarafına dönmüyor. Hep sağ tarafı yani lokomotifin yönüne doğru yönüne bakıyor. Doğru yani bakıyor. Bu amaca, nihai amacına odaklanmış bir karakter görüyoruz aslında baştan sonra.
Arkasını hiçbir şekilde dönmüyor.
Dönmüyor arkasını hiçbir şekilde. Yani bir kere başladıktan sonra dönmüyor.
Ne güzelmiş.
Güzel. Diğer filmimize geçelim o zaman. Diğeri de bu da mesela bilim kurgu olarak aslında lanse edilebilir.
Neil Blomkamp'ın Elysium.
Elysium filmi.
Bu Blomkamp da ilginç bir yönetmen bu arada. Hmm. Aslında baktığın zaman bilim kurgu türünü yeniden ayağa kaldıran
yeni bir yorumlardan
biri olarak görülüyor. İlk filmi District 9 da aslında bu arada hani Elysium'le birlikte yan yana anılabilir.
Tabii.
Çok net bir şekilde sistem eleştirisi var sürekli. Sınıf farklılığına değinilen.
District 9'da da keza vardı o.
Aynı mantık aslında. Biz niye Elysium'u diyoruz ki? Aslında District 9 daha mantıklı.
Yok
canım Elysium da öyle. Hayır. İki hepsi öyle.
Ya şimdi sen söyleyince mesela hani serbest çağrışım. District 9, Elysium, Chappie. Başka film yok diye biliyorum şu an onun. Başladı. Bağımsız yönetmenler için ders kurs gibi bir şey başladı.
YouTube kanalı
üzerine böyle Rakka Studios muydu? Film ismi miydi Rakka? Oat Studios diye sıra dışı işler yapıyor. Çünkü bu adam bir Alien'ı çekecekti.
Öyle bir iddia çıktı.
Sonra bıraktı. O elde kalan veriyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Neyse hani konudan uzaklaşmayalım da. Elysium'da da bir işçi var. Bu arada sene 2100 küsür. Böyle 2150 küsür falan.
Böyle vücuda monteli meklerle çalışan yaşayan insanlar var.
Onlar var. Ve bu işte çalışan arkadaşımız Arük elemanı. Bir şeyler taşıyor.
Bu alt sınıf dünyada kalmış aslında. Bırakılmış. Üst tabakamız ise Elysium denen dünyanın hemen dışında
yörüngede
insan yapımı bir ne diyelim devasa bir yapıda, uyduda yaşıyorlar ve burada inanılmaz bir hayat var.
Huzur, hastalık yok. Her hastalık şey yok, aynen. Çare bulabiliyorlar.
Aynen. Aşağısı kölelik. Bizim dünyamız kölelik sistemiyle işliyor. Buradan yukarı
çıkış yok.
Çıkış yok da işte çıkıyor.
Yani kazanmak gibi gene bir güdü var ya da çok para kazanınca alabiliyorsun biletini vesaire gibi.
Çıkış hakkı.
Burada da Matt Damon oynuyor gene. Matt Damon da işte bir radyasyon zehirlenmesi sonucunda Elysium'a ulaşıp kendisini iyileştirmeye başlıyor. Yani en basitinden bunu açıklayabiliriz ama mesela Snowpiercer'ın da soldan sağa bir işleme varken buradan da hani aşağıdan yukarıya doğru bir işleme var. Ki bu da bize keza bir sonraki filmimiz olan High Rise'ı gösterecek, işaret edecek. Bu da değeri bilinmemiş böyle kenarda kalmış.
Evet. Çok iyi bir film bile diyemeyiz bu arada.
Hani ben finali izlerken çok tırto birazcık kalıyor.
Evet. Hem öyle hem de temposunda da bir sıkıntı olan bir film anlatımında baştan sona. O bir donukluk yakalamak istiyor. Bilinçli bir şekilde zaten aslında durağan bir film. O belli. Yani yönetme. Ne belli?
Ne belli?
Yani bir düşük bir tempo var. Ama bu tabii ki seyir zevkini de biraz baltalıyor. İşte o hani yönetmenin mahareti aslında orada devreye girmeli. Pek girememiş.
Yönetmende kim? Ben Wheatley. Bu adamın var bayağı işleri.
Var.
Bu arada High Rise da şey, Gökdelen diye bir romandan uyarlama. Evet. Sel yayınlarından bulup okuyabilirsiniz. Ballard'ın bir romanı. Aslında burada da gene bir ütopya, distopya hani karşılaştırması var. Bu işte Gökdelen çok ne derler? Her tarafı 10 numara 5 yıldız yani. Bir kere girdikten sonra çıkmanıza hiç ihtiyacınız olmayan bir yer olarak lanse ediliyor. Ve işte bizim Loki'den tanıdığımız Tom Hiddleston buraya giriyor ve bir şekilde o gökdelenin çalışma şeklini, prensiplerini görmeye başlıyor.
Yaşayanların aslında nasıl hırslara sahip olduğuna tanık oluyor.
Biraz da hani böyle plaza insanına, gökdelende çalışan insanlar da şey var hani şimdi burada belki izleyenler vardır. Sabah işte 5'te 6'da kalkıp akşama kadar çalışıp gece dışarıya çıktığında güneş yüzü görmeyen bir sürü insan var şu an İstanbul'da özellikle yaşayan. Evet. Yani buna da hani bakıldığı zaman ona da bir taşlama var burada.
Evet, güzel göndermeleri olan bir film aslında. Geçelim buna.
O zaman geldik yine Parazit'e.
Ya Parazit'i biliyorsun. Parazit'ten çok bahsetmeyeyim. Hadi işte linç yiyeceğiz yani.
Parazit'i bu kadar beğendik.
Parazit. Parazit de tam anlamıyla Güney Kore'nin aslında Güney Kore hani bizim çok dışarıdan bildiğimiz bir ülke değil.
Değil.
Aslında hani pop gruplarını, boy bandlerini bilmem nelerini biliyoruz. İşte çok
teknoloji
iyi filmlerini.
Teknoloji cihazlarını kullanıyoruz.
Müthiş dramatik ya da sulu zıplak dizilerini falan da biliyoruz ama ekonomik anlamda bu adamlar nasıl? Nedir? Bilmiyoruz çok. Bakıldığında çok iyi durumda değiller. Yani sınıflar arasındaki uçurum yüksek Güney Kore'de. Ne yazık ki henüz. Film de tamamen doğrudan buna odaklanıyor zaten. Hani kendinin üstünde olan bir aileyi gören alt tabakadaki bir aile ne kadar çabuk hırslanıyor o tarafa geçebilmek, orayı, o hayatı çabucak elde edebilmek için onu görüyoruz zaten. Daha da bir şey demiyorum ben.
Yok ya, filmle alakalı benim... çok konuşmaya gerek yok. Zaten neredeyse bugüne kadarki her önemli şeyler programımızı yani, bir kere bir andık Parazit'i.
Tabii ben karımı bile Parazit demeye başladım. Yanlış anlıyor yani. Okay. Benimle ne biçim
yani reklam falan da almadık yani o kadar. Sonracıma. Florida Project.
Florida
2017.
Project. Yani Sean Baker'ın yakın önemli. Filmi. Ben bu filmi çok beğendim.
Ben izleme fırsatım olmadı. Sen not aldın diye kenara.
Okeylerin sesini çıkarttım. İnanılmaz sade bir film. Yani kapitalizme karşı çok güzel bir şey var. Yani kapitalizmin doğurduğu sorunlara karşı güzel duruşu olan bir film. Buradaki hikayesi şöyle. Moon'du galiba kızın adı. 6 yaşında ufak bir kızın hikayesine bakıyoruz. Bir yaz boyunca yaptıklarına, arkadaşlıklarına. Hı-hı. Ama aslında sağlıklı bir aile yapısı yok bu kızın. Hı-hı. Annesi kötü yolda. Babası yok. Anne ilgilenmiyor bile. Sürekli komşulara bırakıyor. Sokakta bırakıyor.
Başıboş bir çocuk var yani.
Başıboş bir çocuk var ve bu çocuk Walt Disney stüdyolarının hemen yanı başında bir banliyöde. Hmm. Onların oranın gölgesinde o. Şimdi Walt Disney dediğimiz şey hani bu kapitalist sistemin.
Mickey Mouse.
En renkli, kısmı. En şekerlemeli paketi.
En güzel gözüken zaman. Kısmı.
En güzel gözüken kısmı. Ve bunun dibinde yaşayan ama o tarafa hiçbir şekilde geçememiş çocukları görüyoruz. O tarafa hayal bile etmiyorlar. Onlar için yani sokakta düşmek, yaralanmak daha kıymetli. Ve bu bir yaz dönemini anlatan çok böyle ufak bir hikayesi olan ama çok güçlü bir film. Hı. Burada da William Dafoe abimiz oynuyor bu arada.
William Dafoe son dönemde ne güzel
son filmlerde oynuyor. Son dönemde zaten oynuyor. Üzüm kurusu gibi de bir adam yani.
Üzüm kurusu hani kötü gözüküyor ama yediğin zaman güzel olur. Onu mu betimlemeye
tabii
çalıştın?
Tabii ki müthiş bir betimleme. Müthiş. Gerçekten.
Güzel yakıştırma oldu üzüm kurusu.
Hani hayır sadece şey değil yani. Hani böyle oyuncu olmak için yakışıklı olmak gerekiyor falan anladım. Filan.
Yok hani genelde. Hani hanımefendiler için şarap betimlemesi kullanılır. Hani evet. Alımlı olana da olmayana da şarap hani sonuçta herkese hitap etmiyor. Neyse çok saçma oldu. Diğer filme geçelim.
Geçelim.
Roma.
Roma. Alfonso Cuarón.
Evet, Cuarón ateş eden yönetmenlerimizden biri.
Aynen öyle. Netflix'i de böyle sinema konusunda zirveye çıkarmaya başladı.
Hı hı. Yani o Netflix'in... şeydir. Nokta olarak gösterebileceğimiz yerdir tabii bence.
Netflix için bir dönüm noktası. Hı hı. Roma'da. Hani hep dizileriyle anıldığı dönemde bir anda sinema yani sinemada gösterilen bir filmiyle Oscar aday oluyor. Oscar alıyor. İnanılmaz bir iş. Evet. Cuarón'un senaryosunda yazdığı film zaten aslında sınıf farklılığından ziyade biraz da bu öğrencilere bakış. Hı hı. Hani devletlerin öğrencilere bakışı üzerine biraz bir tık daha farklı aslında durduğu yer. Ama gene de bir sınıf farklılığı olarak bakabiliriz. Bu Meksika'da ne mesela notlarımızda ne var bizim şu anda? İşte Cleo'yu takip ediyor kameramız. Burada Meksiko City'de Roma isimli mahalledeki bir orta üst tabaka bir ailenin hizmetçisi Cleo. Hı-hı. Yeni hizmetçisi. Ve çocuklarla çok ilgili ama evin hanımından çok iyi ilgi görmüyor. Yani kötü davranışlar görüyor. Hı-hı. Bunun temelinde de aslında kadının... Bu davranışların temelinde de ailesinin çatırdaması var. Hı hı. Yani Cleo çatırdayan, çatırdayan bir aileye bakıyor Cleo aslında. Kötüye giden, bir yerde kötü bir şekilde patlak verecek bir aile var. Bu aile de aslında dönemin Meksikası.
Hı hı. Dönem yansıtıyor aslında.
Dönemi aile üzerinden yansıtıyor. Yani ülkede patlak verecek o tansiyon, o gerginlik Cleo'nun içinde bulunduğu aile üzerinden bize yansıtılıyor. Evet. Burada da hani Alfonso Cuarón'un çok... ismini anmadığı Corpus Christi öğrenci katliamı var 1971'de.
Meksika'da
filmde de geçen olaylar aslında bu olay zaten. Hı hı. Bu öğrenci hakları, sosyal haklar gibi sınıf farklılıkları üzerine doğan tepkiler üzerine öğrencilerin yaptığı eylemlere polis inanılmaz bir şiddetle, hükümetin tabii ki talebiyle inanılmaz bir şiddet gösteriyor ve 120'nin üzerine öğrenci öldürülüyor. Bu da bayağı böyle bir kara leke. Meksika'nın tarihinde. O açıdan bakıldığında Roma zaten yani hem bir aile draması hem bir ülke draması.
Ülke draması.
İkisini
aynı zamanda
bir arada harmanlayan
yani
bir film.
Sosyal sınıf farklılığını da ortaya koyuyor. Öğrenciyle hükümet arasındaki anlaşmazlığı da ortaya koyuyor. Yani bizim aslında bir önceki programlarımızda bahsettiğimiz öğrenci sorunlarını ele alan filmler konusunda
oraya
bakıldığında
oraya da alabilirmişiz Roma'yı.
Hani anlayabilecek bir filmmiş bu açıdan bakıldığında. Yani şöyle bir şey var. Sinema çok kuvvetli bir sanat dili olduğu için aslında senin nasıl izlediğinle alakalı, sana nasıl hitap ettiğinle alakalı ya. Şimdi yani Roma'yı biz buraya yakıştırdık. Belki atıyorum bambaşka bir programda çok iyi bir otobiyografi biyografik bir film olarak da düşünebiliriz.
Tabii ki.
Baktığın açıyla alakalı.
Tabii ki.
Baktığımız açıyla alakalı olan bir başka film o zaman As. Geçen yılın en iyi gerilimlerinden.
Evet. 2018'in hatta sanırım. 2019'un ya. Doğru doğru. 2018 Get Out'tu.
Get Out'tu. Jordan Peele. Aynı yönetmen değil mi zaten?
Tabii tabii, Jordan Peele.
Bu adam gerilim işine yeni yön veren yönetmenlerden.
Ya aslında K.M. Peele diye bunların Comedy Central'da bir 9-10 yıllık bir komedi programları var. Hı-hı. Hala YouTube'da falan izleyebilirsiniz. Böyle çok absürt videolar çekiyorlar. İnanılmaz komik. Bazıları hiç komik değil, bazıları çok komik. Ama yaratıcılar adamlar. Komediyle özdeşleşti bu, hı-hı, adam aslında. Partneriyle birlikte.
Şey gibi, Todd Phillips gibi Joker'i, evet, yapan. Hangover'lar, o da Hangover'ları çekmişti.
Oraya gelmesi bir ilginç gibi. Ama bu adam yönetmen, senarist yönetmen, yazar yönetmen olarak siyahi korku türü diye bir tür yarattı. Get Out, evet, ve Us'la birlikte.
Evet.
Şimdi çok ilginç de şey. Hani bu sadece şey değil. Sadece siyahi haklarını arayan korku filmi, hı-hı, yapalım.
Şey gibi de Blaxploitation filmleri dedikleri gibi, hani değil yani.
Böyle bir politik bir söylemi, hı-hı, olan senaryolar yazmıyor. Gerçekten yaratıcı işler. Get Out daha böyle minimal bir senaryo sahipti. Us'ta birazcık çetrefillenmiş bu iş. Hı. Okuması biraz zor bir film. Herkesin farklı anlamlar çıkardığı bir film.
Ben çok yarım yamalak izledim. Yani benim çok hitap eden bir film değil.
Sen türü sevmiyorsun.
Yani hanım izlerken böyle ara sıra baktım. Ya bazı çekimler kullandığı açı, hı-hı, renk paleti, o karanlığı işlemesi, iki ailenin karşılaşma durumlarında ortaya
karşı
çıkan sahneler.
Terörize etme şekli, hı-hı, çok rahatsız edici. Rahatsız edici. Hani böyle ana akım korku sinemasının girdiği o gereksiz hız ve tansiyondan, hı-hı, yoksun.
Evet.
Güzelliği de o zaten.
Göstere göstere korkutuyor.
Göstere Hitchcock göstere dingin gibi bir şekilde korkutuyor. Burada da Wilson mıydı ailemizin adı? Evet, Wilson ailesi. Wilson ailesi var. Kendi kopyalarıyla tanışıyorlar bir, hı-hı, gece.
Birebir kopyaları.
Tanışıyorlar demeyelim. Kopyaları, birebir kopyaları da değil tam. Deforme halleri. Hı-hı. Eve baskına geliyor. Çok da böyle spoiler vermeye de gerek yok.
Yok.
Yani evdeki her bir bireyin farklı bir versiyonu, farklı bir deformeye uğramış şekli diyelim. Farklı bir Adams ailesi gibi.
Korkunç bir şekilde.
Korkunç bir şekilde eve geliyor. Buradaki amaç tethered diyorlar bu ailelere bu arada. Hı-hı. Buradaki mantık da bir ruhu iki ailenin paylaşması, hı-hı, mantığına sahip bu olay. Bu aslında bir hükümet deneyinden çıkan ama, hı-hı, başarısız olduktan sonra da hükümetin bu tethered denen taraftakileri yerin altında, hı-hı, kilitli tutmasından çıkıyor. Ama aşağıdakiler de diyor ki yukarıdakiler seviliyor, yukarıdakiler sayılıyor.
Biz niye sevilmiyoruz?
Biz niye sevilmiyoruz? Burada da baktığınız zaman aslında hani alt üst ilişkisi, sınıf, yani, farklılığını buradan da bir vuruyor film.
Hı-hı.
Hani yukarıdakiler hep iyidir, yukarıdakiler hep sevilir, iyi durumdadır, güzel hayatlar yaşarlar. Evet. Aşağıdakiler bilinmez, sevilmez, sayılmaz.
Burada, hı-hı, şeyi araya girip, şimdi konuşurken aklıma geldi. A.G. Wells'in Zaman Makinesi romanı.
Evet.
Daha sonra filme de çevrildi birkaç kere. Mesela onun ilk çevrilen hali, tam yılını hatırlamıyorum da, ilk renkli işte bilim kurgulardan, evet, falan diyeyim
oradaki
size bu.
Oradaki bir ırka bir gönderme şey var.
Murlocklarla Erflingler mi şimdi tam hatırlayamıyorum. Bayağı hazırlıksız yakalandığım için ezberden söylemeye çalıştım. Hata yapıyorum o yüzden kusura bakmayınız. Mesela orada da keza işte çok böyle sarışın işte güzel vücutlu kadınlar, yakışıklı erkekler yeryüzünde yaşarken bu tabii ki günümüzden böyle 1 milyon yıl sonrasında geçen bir şey. Gollum'a benzeyen diyeyim, yani Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum'a benzeyen bazı varlıklar da yer altında yaşıyorlar, yer altında yani. Diyorsun. Hepsi eciş bücüş varlıklar. Aslında hani sen bunu şimdi söylerken
itilmiş diyelim.
Böyle bir temel çıkış noktası olarak belki de hani şeyin, yönetmenin gözüne çarpıp da ilham ya, kaynağı olarak gördüğü
mantık
yer olabilir.
Mantık aslında şu, yani şöyle bir çıkarım yapmak en sağlıklısı filmi izlediğin zaman. Çünkü aşağıdakinin sürekli üste çıkma çabası,
hı hı,
olarak bakıldığında aslında bu Amerikan toplumunun İçine düştüğü bir ikiyüzlülük var. Özellikle bu dönemde iyicene zirve yapmış durumda. Film birazcık buna odaklanmış gibi. Sınıflar arası fark açılıyor çünkü Amerika'da.
Evet.
Hani siyahi kesim bir tarafta ama siyah kesim içinden seçilen bazı kişiler rapçidir, film yıldızıdır, bambaşka yerlere
vesaire
çıkarılıyor. Aşağı taraf iyicene imrenmeye başlıyor. Uçurum, yani makas açılıyor. Yani bir grup iyice zenginleşiyor, ünleniyor, paraya para demiyor ama başka bir grup açlık sınırına doğru koşuyor.
Hı hı.
Koşar adım gidiyor. Filmin adı ne bu arada?
Us.
Us.
Biz.
Ama işte iki nokta koy harflerin arasına.
US.
Amerika.
United States.
Evet.
O zaman Amerikan bayrağı ve marşıyla beraber programı kapatıyoruz.
Hayır, yani gönderme...
Ay yok, anladım anladım.
Yani çok... çok
kelime oyunu. Bir...
Olmayabilirdi. Yani böyle çıkarımlar yapılıyor.
Hı hı.
Mantıklı da bence.
Ya dediğimiz gibi hani yorum açık aslında orası.
Yorum
bak, nasıl,
açık.
Nereye bak, nasıl baktığınla alakalı.
Yani gidip bambaşka Hindistan'ın kast sistemini anlatmıyor.
Ya ama ya şimdi şey de var. Hep şimdi bahsettik ya birkaç filmde. Hep alttan yukarıya çıkma. Hani bir piramit vardır sürekli bahsedilen.
Evet.
Alt tabaka, orta tabaka, üst tabaka. Aralar başka daha geçirgen tabakalar vardır ama alt tabaka, üst tabakaya çıkamaz.
Çıkamaz.
İşte bu bizim sosyoloji derslerinde gördüğümüz şeyler. O yüzden hani alttan yukarıya çıkma işlevi için kullanıldığından dolayı. Yani o da güzel tematik bir şey evet. olmuş. Filme evet. yaklaşım olmuş.
Yani bu gözle asıl bir daha izlemek lazım aslında. Hı-hı. Ben de aynı şeyi yapmak istiyorum bu arada. Hı-hı. Sadece sinemada izledim. Sonra yorumları okudum defalarca, kendim çıkarım yaptım, diğer çıkarımlara baktım, örtüşenler var, örtüşmeyenler var. Hani bu gözle bir daha izlemek lazım aslında. Evet, bu açıdan değerli bir film yani.
İzlemediyseniz de bu şekilde bir izleyerekten bakınız.
Bence de.
Şimdi geldik bir eski filme. Klasiğe. 1925 Potemkin Zırhlısı. Ben bu filme başlayıp hep böyle içime fenalıklar gelip kapatmıştım ne yazık ki. Ama izlediğim dönemde tabii ki böyle daha açık görüşü değildim sinemaya karşı. Ha, daha hızlı
açık
dinamik.
Açık filmler izliyordum falan.
Hayır. Öyle şeyler izlemiyoruz.
Potemkin zırhsızı.
Zırhsızı. Polisi kedimiz. Blue Oyster Club. Potemkin Zırhlısı bu arada gerçekten zor bir film izlemesi.
Zor.
Çünkü hani daha böyle dinamik bir şeyler izleyeyim, hareket olsun, karakterler hemen bana tanıştırılsın falan. Böyle bir şey bekliyorsun zaten bu filme hiç girmenize
zaten
gerek
1925
yok. 1925 yapımı. 1925 ve tarihi bir film zaten.
Bizim kodumuza işleyen sinema kurallarına henüz sahip değil film.
Tabii yani doğru.
Ya da o zamanın kodlarına sahip film zaten.
Ya da yeni yazılan kodları işleyen hala bir şey, toy bir şey yani ortada.
Evet yani çok farklı bir sinema değil. Zaten propaganda filmi olarak da çekildiği için yönetmen tarafından. İki katı hazmı zor hale gelebiliyor ama kesinlikle bir sinema klasiği. Hı hı. Kesinlikle Rusya'nın o dönem kendi 1905 Rus devrimi esnasındaki hükümet yani devletle insan arasındaki kopukluğu bayağı güzel bir şekilde anlatılıyor Potemkin Zırhlısı.
Biraz da askeri yönden bakıyor, biraz da politik yönden bakıyor.
Aynen
zaten
yani
tarihle ilgilenen varsa özellikle Rus tarihiyle zaten.
Yani bu
yakın dönem tarihiyle.
Hikayesi de kısaca zaten Potemkin gemisinde, savaş gemisindeki mürettebatın üstlerinin artık böyle tiranlığa varan sertlikteki yönetimine karşı durma çabaları.
Kazan
zaten filmin böyle en sonunda Odessa'da bir isyana varması var. Yani bu açıdan bakıldığında önemli bir film. Bununla ilgili de ilginç notlar var. Bu dönemin Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels.
Goebbels.
Meşhur. Goebbels. Goebbelsice. Bu Potemkin Zırhlısı'nı izlediğinde hani politik fikirleri duygusal tepkime yoluyla izleyiciye aktarma ve etkileme açısından çok etkili buluyor Potemkin Zırhlısı'nı. Yani bakıyor bir fikri sinema aracılığıyla izleyiciye aktarıp izleyiciyi etkileme, yönetme hatta yöneltme, yönlendirme üzerine çok etkili buluyor ve başarılı bulduğunu söylüyor. Almanya'da yasaklanmıyor bu film o dönem. Yani Naziler gayet seve seve seyrediyorlar. Etkili buluyorlar. Goebbels'in de ileri dönemde yani propaganda araçlarında
sinema ve
takip ettiği bir yola dönüşüyor Potemkin Zırhlısı.
Yani bu zaten hani Nazi dönemi diye düşünüldüğü zaman neden Adolf Hitler'in bu kadar çok videosu var etrafta? Hani bununla da bir bağdaşlık kurabilirsiniz.
Tabii canım
aslında.
Yani o dönem herhalde her yerde posterler, eller havada.
Eşeğin yani şöyle bir o zaman ara paragraf vereyim. 36 Berlin Olimpiyatları. Dönemin en büyük radyo istasyonları tarafından bütün dünyaya yayılıyor. Şöyle bir gerçek var. Radyo dalgaları uzayda yol almaya başladıktan sonra hiçbir şeye çarpmadıkları sürece ya da herhangi bir saçma sapan bilimsel bir kuram, şimdi oraları karıştırdım ben. Hiç söylediklerimi şey yapmayın. Unutun hepsini. Hepsini unutalım bunların. Radyo istasyonu ilk bu kadar çok büyük yapan radyo istasyonuymuş Berlin Olimpiyatlarındaki. Yani çok dışarıdaki bir uzaylı varlık, bir alıcı çıkartıp bizi dinlemeye çalışırsa ilk dinleyeceği kişi Adolf Hitler'in 1936 Berlin Olimpiyatları açılış konuşması olacakmış.
Belki de o yüzden gelmiyorlar.
Belki de o yüzden gelmiyorlar.
Olabilir yani.
Yani 36'dan önce hiçbir radyo sinyali uzaya gitmemiş.
Gitmemiş.
Oh be.
Evet, oldu mu? Sen anlatabildin mi?
Tamam. Kendimi Barış Özcan gibi anlatmaya çalışayım dedim, olmadı. Adamın işi zormuş.
Adam o yüzden Barış
ter bastı. Sevgili Barış Özcan'a da buradan selamlar.
Aynen öyle, selamlar.
Geldik Freaks'e.
Ha, bu çok ilginç bir film.
Evet, çok ilginç bir film. Zor bir film.
Evet, izlemesi çok zor.
Ki zamanında da hani izleyenleri sinemadan kaçırtmış bir film bu.
Kaçırtmış, yasaklanmış.
Yasaklanmış. 1932 tarihli.
Freaks.
Todd Browning'in yönetmenindeki film. Bu ismi nereden hatırlıyorsunuz diye soracak olursanız da Dracula'yı çeken. 1931'deki aynen. Bela Lugosi'nin Dracula'yı canlandırdığı o meşhur siyah beyaz Dracula'nın yönetmeni. Zaten oradan aldığı güçle Freaks'i çekiyor. Freaks fakat çekiyor. Freaks'in şöyle bir özelliği var. Gerçek hayatta deforme olmuş, mental sağlığı yerinde olmayan,
fiziksel
problemleri olan insanları oynamış. Eksikleri. Yani oynatmış. Bu ne mesela? Vücudun yarısı olmayan adam.
Evet. İşte sakallı kadın.
Sakallı kadın, kolları bacakları olmayan adam. Human torso diye geçiyor. Evet. Hatta belki hani görmüşsünüzdür. Sosyal medyada bazen çıkar. Böyle solucana benzeyen bir adam, ağzında sigarası vardır. Eli kolu olmadan o sigarayı böyle vücuduyla sürttüre sarıp ağzına alıp içer o sigarayı. Enteresan bir şey. Gerçek bu insan. Burada da işte bir traplez mi derler ona? İpten ipe atlayanlara.
Trapez. Trapezci.
Yoksa kıyafet miydi?
Atlayanlara mı?
Atlayanlara mı? Traplez kıyafet miydi? Hanımlar bu konu hakkında bize bilgi vermeyi unutmayın.
Trapezdir.
Trapez değil mi? Trapez evet. Başka neyse evet. Benim kafa gitti gene. bir hanımefendi bu sirk göstericisiyle evlenme kararı oluyor. Ancak sirkin içerisine girdikten sonra olaydan hiç öyle olmadığını görüyor. Çünkü gerçekten buradakiler freaks, yani circus freaks, sirk.
Aynen.
Freak Türkçesinde nasıl derler? Sirk delisi denmez.
Yok. Ucube.
Ucube. Sirk ucubesi. Tabiri buradan geliyor aslında birazcık. İşte bu kadının o insanlara bakış açısını aslında birazcık anlatır.
İlk baştaki ön yargısı.
Ön yargısı müthiş bir ön yargıdır. Hatta bir yemek sahnesi vardır filmde, meşhur.
Yani iğrenme içeren bir ön yargı.
Evet.
Hatta.
O işte zaten şarkı söylemeye başlarlar bir yerde. Gibble gobble, evet. You are one of us, one of us diye. O sahne zaten çok rahatsız edici. Bir de filmin zaten yağmurlu final sahnesi de
o
ekstra.
O zaten sanırım en erken yani korku.
Gerilim sahnelerinden biri olabilir.
Gerilim sekanslarından biridir yani. Hiç o tarihe kadar olmayacak kadar rahatsız edici bir sahne. Evet. Yani tavsiyedir ama.
32 tarihli siyah beyaz izlemesi zor, kolay bulunabilen, telifi olmayan bir film olmadığı için artık telifi olmadığı
bildiğim
için.
Bildiğim kadarıyla yani resmi olarak DVD'si falan bile bulunabiliyor
tabii
şu anda.
Tabii yani Freaks'in. İnternetten rahatlıkla bulabileceğiniz bir şey, herhangi bir illegal yola başvurmana.
Hiç gerek yok.
Evet, Apartment'la devam ediyoruz. 1960, bu da gene alt üst ilişkisini fiziksel olarak bir apartmanda işleyen.
Evet. Bu ilginç Billy bir... Wilder'ın filmi.
Kapitalist eleştirisi.
Dönemine göre çok güzel bir film. Yani bu sistem sınıf farklılığını aslında romantik komedi üzerinden işlemeyi başarabilmiş bir film. Evet, bence yapılacak en zor şey. Hani distopyayla, korkuyla, ne bileyim bilim kurguyla anlatmak daha kolay. Bir romantik komedide bunu vermek bence zor. Bayağı zor. Dönemin akademisi de zaten boş geçmemiş.
Oscar yapıştırmış mı?
En iyi film, en iyi yönetmen vermişler Oscar'ı. 5 daldı, Oscar aldı diye biliyorum. Bunda da Jack Lemmon oynuyor. Bu filmde. Bud diye bir karakteri oynuyor. Bud bir şirkette çalışıyor ve kendinden üstteki mesai arkadaşlarına evini garsonyer olarak kullanmaları için veriyor. Bud'ın buradaki amacı ama şey, arkadaşlarına yardım etmek falan değil.
Çıkar ilişkisi
var. Çıkar ilişkisi var. Mesai arkadaşlarının sözüyle, yani mesai arkadaşları diyor ki biz de patrona senden çok iyi söz edeceğiz. Bu terfi alabilmen için kısa sürede.
Sana yardımcı olacak.
Tabii. Bud da eve gidemiyor tabii bu garsonier sürelerinde. Gece şirkette çalışmaya da devam ediyor. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Hani hem patronlar mesai kulağına iyi oluyor. Laflar gidiyor hem de fazla mesai yapan bir adam var şirkette sürekli. Bud böyle hin bir adam. Kendisi.
Kurnaz.
Kurnaz. Kendisi de bir asansör görevlisi olan Fran diye bir kız var. Fran'a aşık.
Kaldı apartmanda.
Kaldı apartmanda diye hatırlıyorum.
Tam gibet gibi oldu. Sonra?
Sonra Fran var ya, neyse bak gene şu dakika verip biri bize diyecek ki büyük şey kokuyor buralar bu sahneden.
Geylik kokuyor diyecekler gene de ne alakası
ne
var?
Ne alakası var yani, hiç... kokabilir de olabiliriz de herkes olabilir.
Bütün öyle yorumlar.
Yani değil mi? Neyse konu dağıldı gene. Senin yüzünden oluyor Özay bunlar.
Özür dilerim abi.
Fran'a aşık ama tamam. Fran da ilginç bir şekilde Bud'un patronuyla ilişki yaşamakta. Yani Bud'un düştüğü inanılmaz bir ikilem var.
İlişkiler.
Evet. Yani bu statü atlama çabası bir yandan Bud'un, bir yandan özel ilişkisi derken, özel hayatı derken böyle bir çorbaya dönüyor. Çok eğlenceli bir film bu arada. The Apartment herkese tavsiye ediyorum ben. Gözden kaçmış bir film olabilir. Eski bir film neticede.
Evet, 60.
Hani bulması çok kolay da değil sanırım. Şu anda hani yasal yollardan en azından. İllegali de önermiyoruz. O yüzden izlemeyin. Evet. İzleyemeyeceksiniz yani bu filmi.
Biz anlatırız size aynen. Anlattığımız kadarıyla
yetineceksiniz. Anlattığımız kadarıyla yetinin. Çok komik. Biz güldük.
Tamam. O zaman şimdilik bunu burada keselim.
Keselim.
Baya çok şey oldu böyle. Sanki arkaya bir şey söylüyormuşum gibi oldu
evet,
da.
Evet, niye öyle oldu?
Çok ben şey oluyorum böyle bir noktada bir bozuluyorum ben. O bozuntuya girdikten sonra bir ayarım kayıyor benim zaten. Evet. Niye öyle oluyor bilmiyorum.
Sen sakin ol. biraz ara verelim diyoruz. Çünkü önümüzde daha çok film var. Bunu bir videoya sıkıştırıp böyle bir, 1,5 saatlik bir video ile kafanızı falan şişirmeye gerek yok. Aynen. Kalanları da ikinci bölüm yapalım. Bir sonraki videoda izleyelim.
Aynen, bir sonraki İzlersiniz, videoda.
İzleyelim hep birlikte.
Yine bir bu kadar filmle karşınıza çıkacağız diğer bölümde de.
Aynen öyle.
O zaman hoşça kalın. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere.